Ayrım 7. Santa Tecla'daki yoldaşların savaşı mı? 8 Ekim Perşembe günü Calatenango'da tamamen rastlantı sonucu ERP'lilerle ulusal muhafızlar arasında çatışma çıkmış. Muhafızlar ölmüş, yoldaşlar da tüfeklerine el koymuştu. Buna misilleme olarak pek çok insan tutuklandı. Hepsi 3. kata getirilip ranzalara bağlandılar. O gece daha pek çok kişiyi tutuklamak niyetindeydiler. Çünkü Santa Tecla'da bulunan bir FPL evine baskın düzenlemeyi tasarlıyorlardı. Ertesi gün 3 FPL üyesini öldürdüklerinden söz ediyorlardı. Kimisi de dün gece ufak bir şenlik vardı diyordu. Bir alay roket fırlattık havaya. Endişelenerek daha fazlasını öğrenmek istedim. Suskunlukları bu olayın gelişiminden adam akıllı etkilenmiş olduklarını gösteriyordu. Polisin ulusal muhafızların ve ordunun birleşik güçlerine karşı koyup geri durmaya zorlayan ve evi almalarına engel olan Alejandro Solano, Clara Elizabeth Ramirez ve Andres Torres adlı 3 yoldaş 6 saatlik bir çatışmadan sonra kendilerini öldürmüşlerdi. Soruşturma sonuçlarına göre bir zafer sayılsa da bu olay cinayet komandoları için askeri, ahlaki ve siyasi bir yenilgiydi. Hükümetin terör yöntemleri. İnsan ulusal muhafızların ikinci şubesinde benim gibi bir tutsaklık yaşayınca egemen sınıfların iktidarlarını sürdürmek için güvenlik güçlerinin uyguladığı acımasız yöntemlere tanık oluyor. Devlet terörünün ne demek olduğunu ben burada öğrendim. Bu uygulamaların karşısında hiçbir El Salvador yurttaşı tehlikeden korunmuş sayamaz kendini. Çünkü zenginlerin sağlama bağlanmış konumlarının bu bekçileri en küçük bir şeyden bile derhal pirelenip kuşkuya kapılır. Tutukluluğum sırasında yaşadığım birkaç olay bunu çok açık bir şekilde örnekliyordu. Kuşkulu gördükleri insanları fişliyorlardı. Fişlenenler arasında 19 Temmuz tarihinde güvenlik güçlerinin ulusal üniversiteyi tamamen yasa dışı bir şekilde aramaları ve işgal etmeleri sırasında tutukladıkları kişiler de vardı. Şöyle ya da böyle öğrenci, işçi ve profesörlerin büyük çoğunluğu o gün üniversite çevresinde bulundukları için şüpheli olarak fişlenmişlerdi. Bu türden bir fişlenme günün birinde av köpeklerinin dikkatini çekerek kaçırılma ve kaybolma tehlikesi altına girmek demekti. Söz konusu fiş kartoteğinde üniversitenin Costa Rica'ya sürgün edilmeden önceki bütün kadrosunu, rektör, dekan ve benzeri gösteren bir grup fotoğrafı vardı. Hala bir şeyler arıyorlardı onları suçlamak için. Çok uzaklarda oldukları halde onlardan korkuluyordu. Hiçbir şeyle ilgileri olmadığı halde öğrenci liderleri de bu yöntemin kurbanı oluyorlardı. Fotoğrafları tutuklulara gösteriliyor ve onları bir şeylerle suçlayabilmek için ısrarla yıkıcı bağlantılar bulunmaya ya da uydurulmaya çalışılıyordu. Seçim kampanyası boyunca toplantı yerleri polis açısından şüphelilerin kaynadığı mekanlardı. Buralardaki teröristleri açığa çıkarmak gerekiyordu. Örneğin Vali Guterres'in Santa Ana'daki bir toplantıda çekilmiş bir fotoğrafını göstermişlerdi bize. Valinin epeyce yakınında konuşmayı dinleyen iki genç kız görülüyordu. Bunun neresini kuşkulu bulduklarını Tanrı bilir ama sonuçta kızların fotoğrafını çekerek fişlemişler ve şüpheliler listesine almışlardı. Böylece bir keresinde Gordo dedikleri bir FPL üyesinin kimliğinin açığa çıkarılması sırasında tam anlamıyla çuvallamışlardı. Ayrıca bu Gordo daha önceleri beslenme teknolojisi öğrencisiymiş. Bu ayrıntıya dayanarak ben de tıp eğitimi gördüğüm için onu tanıdığıma kesin gözüyle bakıyorlardı. Aynı konuda burs kazanarak Brezilya'ya gitmiş olan bir grup öğrencinin fotoğrafını göstermişlerdi bana. Gara'ya göre bunların arasında Gordo'nun bir kardeşi vardı. Onu soruşturmak gerekiyor diyordu Garay. Bir pazartesi sabahı Garay allak bullak bir yüzle hücreme gelerek Josefina dedi. Margarita otomobil kullanılabiliyor mu? Bu sabah Santa Ana'dan gelirken Los Coros kaplıcalarının yukarı yörelerinde turuncu bir Volkswagen minibüs peşime takılıp benimle yan yana gitmeye başladı. Kumral uzun boylu güzel bir kız kullanıyordu minibüsü. Margarita olduğundan kuşkum yok. Birçok kez gaza basarak beni geçmeye çalıştı. Ben de gaza bastım. Kız daha sonra el çantasını alıp dizlerinin üzerine koydu. İçinden bir tabanca çıkarıp emniyetini açtı. Sonra hızını kesti ve önümden gitmeme izin verdi. Santa Tecla'da benzin almam gerekiyordu. Turuncu minibüsünde benzin almak için istasyona girdiğini gördüm. Kız minibüsten inip yanıma geldi ve merhaba dedi. Silahımı yanımdaki mindere bırakmıştım. Kız silaha baktı ve sizin mi bu diye sordu. Evet diye yanıtladım. Ne güzel dedi ve arabasına geri döndü. Onun Margarita olduğunu biliyorum çünkü başka hiç kimse bana bu kadar yaklaşacak cesareti gösteremezdi. Sanırım bana ne yapabileceğini düşünüyordu. Şansım varmış ki bir kez daha ucuz atlattım. Ama bir görecektin onu. Çok iyi giyinmişti. Gerillaların böyle ulu orta gezindiklerine kim inanabilir? Erepeliler beni izliyor ama bir şey yapmıyorlar. Ben oğullarımı çok iyi yetiştirdim. En büyükleri keskin nişancıdır. Annem önlüğünün cebinde mermi taşır her zaman. Serbest bırakıldığınızda bir gün eve dönmezsem, yani bana bir şey olursa oğullarımdan çekeceğiniz var. Hepinizi kurşuna dizerler. Hücre kapısını çarparak kapattı ve gitti. Bir sabah yine böyle telaş içinde Vaya'yı almak için gelip ancak öğleden sonra geri getirdiler. Vaya'yı bu kadar uzun alıkoymaları bizi iyiden iyiye meraklandırmıştı. Dönünce şunları anlattı bize. Beni Santa Rosa de Lima'ya götürdüler. İki kızı tutuklamışlardı orada. Birinin Rebecca, ötekinin de Sofia olduğunu söylüyorlardı. Ciple getirmişlerdi. Beni almalarının nedeni onları tanıyıp tanımadığımı öğrenmekti. Bu iki kız Santa Rosa yolundaki San Miguel Caddesi'nin kenarında otobüs bekliyormuş. Onlarla birlikte iki adam ve bir oğlan daha varmış otobüs bekleyen. Alev gibi dağlayan güneşten korunmak için topluca bir mango ağacının gölgesine sığınmış, öyle bekleşiyorlarmış. Kızlardan birisinin bir defteri varmış ve bir şeyler hesaplıyormuş. Salak muhafızlar da oradan geçerken bu küçük topluluğu görüp işkillenmiş. Akılları fikirleri adam tutuklamakla dolu olduğundan geri dönüp bu iki kızı çal yaka etmişler, sözde aradıkları kişilere benziyormuş. Kızlar karşı koymuş, özellikle büyük olanı epeyce yürekli davranmış. Kızların tepkisi muhafızları daha beter kuşkulandırmış. Biz oraya gittiğimizde kızlar 3 saati aşkın bir süredir tutuklu durumdaydı. Onların aradıkları kişiler olmadığını söylediğimde sözde teşhis etmem için baskı yaptı muhafızlar. Avlarını öyle çabucak bırakmak istemiyorlardı. Oysa tutukladıkları çevrede yaşayan kendi halinde iki köylü kızdı. Rebecca ve Sofia ile aralarında en küçük bir benzerlik bile yoktu. Gerçekten de akılları fikirleri adam tutuklamak düşüncesiyle doluydu ve kimi tutuklamış olduklarına hiç aldırmıyorlardı. Egemenliğin sürdürülmesi için devlet aygıtının güvenlik güçlerinin uyguladığı yıldırıya ve kesinlikle düzenbaz bir iktidara yaslanan yöntemlerini açık seçik örneklerdir bunlar. Zan altına girenlerden kaçı tutuklanmaktan kurtulmuştur acaba? Onların kaçı tutuklandıktan sonra yeniden ortaya çıkabilmiş, kaçı hiç işlemediği suçların cezasını çekmektedir? Kaçı öldürülmüştür acaba? İşte halka karşı uygulanan terörün huzuru ve sessizliğidir bu. Mezarlıkların huzuru ve sessizliği yani. Doktor Madriz ve aktarmalarımız. Tutumu nedeniyle Doktor Madriz, muhafızların az buçuk saygısını ve güvenini kazanmıştım. Tıbbi konularda danışmak için sık sık yanına birkaç ajan geliyordu. Bir keresinde bebek yüzlüğüyle bir başka ajan yanına geldi. Yaklaşıp dostça bir hava içinde erkeğin cinsel gücünü artıracak bir ilaç olup olmadığını sordular. Doktor Madriz ağırbaşlı ve ciddi bir ifade takınarak sanki uzmanlık alanına giriyormuş gibi uzun uzun açıklamalar yaptı. Adamlar tek kelime bile anlamamıştı ama bu olay Doktor Madriz'e kısa bir süre içinde olsa iğrenç kokulu hücresinden dışarı çıkma fırsatını vermişti. Danışma ziyaretleri sürüyordu. Biri, kadının gebe kalmaması için en iyi korunma yönteminin hangisi olduğunu soruyordu. Çocuk hastalıkları konusunda danışanlar vardı. İshal, soğuk algınlığı, öksürük ve benzeri. İyi bir doktora gitmeye ve pahalı ilaçlar almaya maaşlarının yetmediğini söyleyerek yakınıyorlardı. Doktor Madriz de bazı şeyleri sağlamak için bu durumdan yararlanıyordu. Baksanıza, eski filan da olsa birkaç gazete getirir misiniz bana, rica ediyorum. Bu eski sıfatını elbette 3-5 günlük olması umuduyla kullanıyordu, yoksa 3-5 aylık değil ve onca özlemi çekilen gazeteler geliyordu bazen. Kimi zaman haber kaynağı alıyorlardı bize. Soğuk gecelerde battaniyemiz, eğer yüzümüzü yıkayabilmişsek havlumuz, nezleli günlerimizde mendilimiz yine onlardı. Uykudayken ayaklarımızı hamam böceklerinden onlarla korurduk. Hatta aktarma aracımız bile olurlardı kimi zaman. Şöyle bir aktarma yöntemi geliştirmiştik. 4 ya da 5 gazete sayfasından kesme ve eklemelerle büyük bir sayfa oluşturmuştuk. Uzun denemeler sonucunda kazanılmış belli bir ustalıkla bu sayfayı kapının altından dışarı sürüyor ve bir şeyler göndereceğimiz hücrenin kapısına yöneltiyorduk. Birbirimize akla hayale gelmeyecek şeyler aktarıyorduk bu yolla. Mısır lavaşı, arada bir ele geçirilen sigaralar, bazen Ajanlardan biri ağzında bir sigara ile gelince bu içilmeye başlanmış sigara ondan rica ediliyor. Adamın da keyfi yerindeyse veriyordu. Ajan gittikten sonra sigarayı alan hızlı hızlı birkaç nefes çekip anlattığımız yolla başkasına aktarıyordu. Küçük peynir parçaları, pilav, okunmaya değer gazete küpürleri de vardı aktardığımız şeyler arasında. Gönderen de alıcı da yüzüstü yere yatıp kapının altından sayfanın hangi yöne gittiğini izlerdi. Tam yönünü vermek için bazen dakikalarca uğraşmak gerekirdi. Bütün bu işlem sırasında soluğumuz kesilir, sayfalar birbirinden ayrılacak, o değerli şeyler yarı yolda kalacak diye ödümüz kopardı. O sırada hayır sola çevir, çok değil, evet, ah fazla çevirdin, bir kere daha dene sözlerinden başka bir şey duyulmazdı. Tamam bende sözü duyulunca herkes rahatlar, derin bir soluk alırdı. Soğuklar başlıyor. Cristobal yakınımıza geldiğinden beri akşamları kendisine gün batımında gökyüzünün aldığı görünümün anlatılmasından çok hoşlanıyor. Kaldı hücrenin penceresi yok çünkü ve bütün gün hamam böceği kovalamak zorunda. Hastalanmaya başlamamız da o sıralara rastlıyor. Çoğunlukla midemizden rahatsızlık. Özellikle Vaye beter durumdaydı. Adam akıllı kötüleşmemek için doktordan yardım istememiz gerekti. O da bize bu kötü koşullarda daha uzun dayanmamızı sağlayacak bir dizi temizlik kuralını belirtmeye başladı. En önemlisi tabakların üstünü gazete kağıdıyla örtmekti. Böylece hamam böcekleri tabakların içine giremeyecekti. Bulaşık tabaklar geceleri yanımızda bırakılıyor, ertesi günün yemeği yine bu yıkanmamış kaplara koyuluyordu. Kasım ayı bu yıl biraz erkence bastıran soğukları da beraberinde getirmişti. Bunun anlamı dertlerimize bir yenisinin daha eklenmesiydi. Hücrelerimiz gitgide soğudu ve geceleri dondurucu bir ayaz egemen olmaya başladı. Dışarıda pencere parmaklıklarından ve kapının altından ıslıklar çalarak hücreye giren rüzgarın uğultusunu duyuyorduk. Öteki yoldaşlar ılık havayı biraz olsun tutabilmek ve böylece uyuyabilmek için rüzgarın girebileceği yerlere kağıt tıkamak gerektiğini söylüyorlardı. Ayrıca güneş de ısıtmaz olmuştu artık. Bir de benim adet görme sorunum vardı. Her sabah kendimi nasıl hissettiğimi soran Doktor Madres özel hekimim gibiydi. Kendi kendimi muayene edebilmem için bana yol gösteriyordu. Şunu yapın, bunu yapın. Sonra ona bu muayenenin sonuçlarını aktarıyordum. %90 hamile olmadığıma inandığını söylüyordu. Stres içindeymişim ve organizma bu duruma uyarak değişim gösteriyormuş. Solunum, kan dolaşımı gibi yaşamsal işlevler devam ediyormuş ama salgılama, cinsel davranış, saç ve tırnak uzaması gibi ikincil işlevler duruyormuş. Böylece vücut bütün enerjisini yaşamsal işlevlerin sürmesi üzerinde yoğunlaştırabiliyormuş. Ayrıca tecavüz ve işkence nedeniyle duyduğum gerginlik bende doğal bir hormon üretimini engelliyormuş. Sağ kalma savaşından üstün çıkabilmek için epeyce kan gerektiğiymiş organizmaya. Ama ne olursa olsun bir laboratuvar testi yaptırmak zorundaymışım. Bu sizin hakkınız, rica etmeyin, isteyin. Bu duruma düşmenizden onlar sorumlu çünkü. Yoldaşlar açıklıyorlardı ona ama doktor burada hiçbir hakkımızın olmadığını ve bizi işlerine nasıl geliyorsa öyle davrandıklarını hala anlamadınız mı? Yoksa hala burasının insan haklarına saygı gösterilen demokratik bir ülke olduğuna mı inanıyorsunuz? Yoldaş laboratuvar testi isteyince gülmekten yerlere yatacak adamlar. Hem sonra bu hayvan heriflerin kadınlara tecavüz ettiğini bilmiyor musunuz? Yine de karşıma çıkan ilk fırsatta üst teğmen Castillo'ya hamilelik testi yaptırmak istediğimi söyledim. Günler geçti ama bu dileğime bir karşılık gelmedi. Sonunda bir gün ajanlardan biri geldi ve bana iğne yapılacağını söyledi. Sonra bebek yüzlü enjektörle göründü. Yeniden regl olup olmayacağımı anlamak için iğneyi yaptılar. Aradan 7 gün geçti ama hala kanama olmuyordu. Bu durum nedeniyle herkes benim kadar tedirginlik içindeydi. Bir aydan beri karın kası jimnastiği yapıyordum. Çünkü eğer hamileysem bu jimnastik yoluyla kendiliğinden düşük yapabileceğim kanısındaydım. İyice bilmek için birkaç gün daha bekledim. Zaten Doktor Madres de doğal salgılamanın düzene girmesi için gereken hormon üretiminin yetersiz olabileceğini ve iğnenin bu yüzden sonuç vermediğinden kuşku duymadığını söylüyordu. Kasım ayıydı. Garay Çıka geldi ve bana dinle dedi. Yavaş yavaş bizimle işbirliğine başlamalısın artık. Şimdi sana yardım edebiliyoruz ama ya seçimlerden sonra? Kim bilebilir? Resmi adaydan haberin var değil mi? Hayır. Öğren öyleyse. General Romero. Bu adam gerçekten de tamamen sağda yer alıyor. Tam sağcı biri. Ve hepinizi temizlemeye and içmiş. Demek bizimle işbirliğine başlamak senin için en iyisi olacak. Hücreme geri döndüğümde bu konuşmayı yoldaşlara da anlattım. En çok Doktor Madres telaşlandı ve Garay'ın ne demek istediğini daha açık bir şekilde anlatmamızı rica etti. Tamamen sağda yer alıyor sözleriyle ne demek istedi acaba diye soruyordu. Adam akıllı sarsılmıştı. Başkanın ardılları. Kasım ayında baş döndürücü bir hareketlilik egemendi. Bu gelişmeyi dikkatle izliyorduk. Neredeyse her şey geleceğin başkanı için açılan kampanyanın çevresinde dönüyordu. Bu yüzden muhafızların kendi aralarında net konuştuklarını duyabilmek için kulaklarımı iyice açıyordum. Özellikle telefon konuşmalarına dikkat etmek gerekiyordu. Kasım ayının sonlarında şu konuşmaları duydum. Albay Castro Mora'nın evinde toplanmışlar. Bir arabayla 4 kişi gönderdim oraya. Yakına park eden bütün araçlar denetlensin. Tanınmış kişilerden başka kaç kişinin daha orada olduğuna da bakılsın. Evet anladım üsteğmenim. El Sapo'yu gönderiyorum. Evet Valencia'yı da başka bir arabayla. Toplantı bittiğinde yerlerine geri dönsünler. Baş üstüne. Anlaşıldı üsteğmenim. Tamam onlara da söyleyeceğim. Bütün ayrıntılara dikkat etmeliler. Baş üstüne üsteğmenim. Bu ikili konuşmadan anlaşıldığı gibi bütün muhalif askerler her yerde sıkı bir şekilde izleniyordu. Özellikle de toplantıları. Bir gün Üsteğmen Castillo hücrelerin yakınına gelince Doktor Madres ona seslenmek fırsatını buldu. Sorununu anlatmak için yani hiçbir şeyle suçlanmadığına göre hatta Üsteğmen Castillo'nun da onun burada tutuklu durmasının hiçbir nedeni bulunmadığını söylediğine göre ne zaman serbest bırakılacağını sormak için hala böyle fırsatlar bekliyordu doktor. O zamanki siyasi durum bir hükümet değişikliğinden duydukları korkuyu daha da artırıyor ve bu endişe bütün davranışlarına yansıyordu. Doktor Madres birçok kez Üsteğmen Castillo'ya konuşmayı başarmıştı. Bir akşam yemeğe getirdiklerinde Üsteğmen Castillo'yu hücrelerin yakınında gören ve muhafızlarla konuşmalarını işiten Doktor Madres sesini yükselterek "İyi akşamlar Sayın Üsteğmen" dedi. "Sizinle bir dakika konuşabilir miyim acaba lütfen?" "İyi akşamlar, evet olur" dedi Castillo. "Size sadece hala benim davamda bir gelişme olmasını beklediğimi söylemek istemiştim. Düşünün bir kere aylardan beri buradayım ve aileme hakkımda bilgi verilip verilmediğini bile bilmiyorum. Niye burada tutuklu bulunduğumu da bilmiyorum. Sanırım bir yanlış anlaşılma var ortada." "Elbette birader" dedi Castillo. "Bakın aslında bir hafta önce serbest bırakılmanız gerekiyordu. Neyin bu aksaklığa yol açtığını bilmiyorum. Çünkü dürüst olmak gerekirse sahiden de hiçbir suçunuz yok sizin. Hala burada olmanız bir adaletsizlik. Ama merak etmeyin her şey yakında düzelecektir. Sadece seçim kampanyası nedeniyle kimsenin başını kaşıyacak vakti yok" diye özür dileyerek ekledi Castillo. "Birkaç gün içinde dışarı çıkarılmanız ve böylece biraz güneş görmeniz hem de tıraş olabilmeniz için şimdi emir vereceğim. Yeni bir gelişme olduğunda da bunu size kendim bildireceğim." "Çok sağ olun, çok teşekkürler Sayın Üsteğmen" dedi Doktor Madres. Sonra iyi geceler diledi Castillo'ya. Hücresine dönünce oldukça etkilenmiş bir şekilde bu konuşmayı aktardı bize. "Üsteğmen'in sözlerine ne diyorsunuz? Gaddarlığın daniskası bu değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Adam geliyor ve çoktan serbest bırakılmış olmam gerektiğini ve böyle olmayışına akıl erdiremediğini söylüyor. Hangi koşullarda yaşadığımızı bile bile böyle konuşabilecek bir insan çıksın. Olur şey değil." Dünya başına yıkılmış gibiydi Doktor Madres'in. Bu yüzden gecenin geri kalan kısmını huzursuz bir şekilde geçirdi. Birkaç gün sonra akşam yemeği saatinde Üsteğmen Castillo yine hücrelerin yakınına geldi ve Doktor Madres de yine onunla bir dakika konuşma dileğinde bulundu. Belki de ülkenin seçimler dolayısıyla içine girdiği belirsizlik yüzünden Üsteğmen o sıraları Doktor Madres'e soğuk ve kırıcı davranıyordu. Söyleşinin konusu bu kez ağırlıklı olarak politikaydı. Üsteğmen Castillo duyduğu endişeyi açık bir şekilde ortaya koydu. Hücrelerin yakınında durduklarından ne konuştuklarını rahatlıkla duyabiliyordu. "İçinden çıkılacak gibi değil bu seferki seçimler" diyordu Castillo. "Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Çünkü sağcılar gibi solcular da bir askeri aday gösterdiler. Yüksek rütbeli askerlerin hepsinin güvenlik güçleri arasında kendilerini destekleyecek ve bağlı kalacak adamları olduğunu herkes biliyor. Bu yüzden neler olacağını görmek için beklememiz gerekiyor. Çünkü bir yanda Albay Claremont, bir yanda da General Romero var." Sonra Doktor Madres'e iyi akşamlar dileyerek ayrıldı Castillo. Bir keresinde yine akşam yemeği dağıtımında muhafızlarda memurluk yapan ve emekliliğine az kalmış olan Assubay Bolanos, Albay Ernesto Claremont'u yeğlediğini söyledi bize. "Tertemiz sicili olan bir adam, şerefli bir asker. Bir lekesini gösterenin alnını karıştırırım." Sonra da şunları ekledi. "Bu adam UNO'nun Ulusal Muhalefet Birliği'nin adayı olmayı nasıl kabul etmiş aklım almıyor yani." Ne zaman böyle yorumlar işitsek dışarıda olup bitenlerin gelişim yönünü kestirmeye çalışıyor, varsayımlarda bulunuyorduk. Kasım ve Aralık ayında yeni tutuklamalar. Kasım sonunda Sonsanet'teki şüpheli evin aranması sırasında RN'den Ulusal Direniş Bayan Yoldaş Heidi Lil Milagro Ramirez profesörüyle birlikte tutuklanmıştı. İki kurşun yarası almıştı profesör. Biri omzundan biri de kolundan. Bayan yoldaşın da başını bir kurşun sıyırmıştı. Buna rağmen çatışma sırasında kimliği bilinmeyen bir gencin öldürüldüğünü yazmıştı gazeteler. RN ile ilgili ele geçirdikleri birkaç belge dolayısıyla bu örgütün ERP'den bir yılı aşkın bir zamandır ayrı olduğunu biliyordu muhafızlar. Arşivdeki fotoğrafımı Hayde'ye göstermişler. O da beni tanıdığını söylemiş. Böylece beni tanıdığını söyleyen RN'li bir kızı teşhis etmek için sınır polisine götürüldüm. Ne zaman yeraltı örgütü üyesi saydıkları birini teşhis etmek gerekse devasa bir insan ve taşıt alayıyla çıkıyorlar diyorlar. En az 2 araç ve 8 adam gönderiyorlardı. Bu kez de Lili görmeye 3 otomobil ve 11 silahlı adamdan oluşan bir alayla gittik. Gözlerim bantlıydı. Oraya varınca bantı çıkardılar. Assubay Paloma sordu. Fina, tanıyor musun bu adamı? ERP'den biri. Gösterdikleri köşede atletik görünüşlü 30 yaşlarında bir adam oturuyordu. Gömleksizdi adam. Sargılı sol koluna büyükçe bir bezden askı yapılmıştı. Omzunda başka yara izleri fark edilebiliyordu. Ayrıca sağ kolunda sarılmamış bir yara deliği daha vardı. Pekala, tanıyor musun onu? Bu adam bir profesör. Kahvaltı sırasında sana fotoğrafını gösterdiğim adam. Gerçekten de o sabah bize üstünde gözlüklü genç bir adamın resmi bulunan ve Profesör Alberto Rivera yazılı bir kızıl haç kimliği göstermişler. Tanıyıp tanımadığımızı sormuşlardı. Hepimiz de olumsuz yanıt vermiştik. Karşımda duran kişi kimlikte fotoğrafı olan adamdı. Onu tanımıyordum. Hayır dedim. Bu adamı tanımıyorum. İyi biliyor musun? Evet, tanımıyorum onu. Ama kadını tanıyacaksın. O seni kesinlikle tanıdığını söylüyor da. Bil bakalım kimi tutuklamışız. Profesörle birlikte Sonsanate'de yakaladık onu. Bu yeni tutuklamalar yüzünden korku ve endişe içindeydim. Yine kimlerin evini basmışlardı acaba? Birçok olasılık geçiyordu kafamdan. Ama Lili yakalamış olabileceklerini dünyada düşünemezdim. Şaşkınlıktan aklım başımdan gitti. Onu bir yatağa bağlamışlardı ve yüzünde dayak izleri vardı. Lili, ulusal muhafızlar için çalıştığımı, hatta kentin La Rabida semtinde oturmam için bana ufak bir daire tutulduğunu ama ihanetimden dolayı ERP'lilerin beni öldürmelerinden korktuğum için genellikle ulusal muhafızların yanında kalmayı yeğlediğimi söylemişler. Lil beni görür görmez bunların hiçbirinin doğru olmadığını anlamıştım. Solgun yüzüm, halsiz görünüşüm ve üstümden dökülen giysiler gerçeği bir anda göstermişti ona. İşbirliğine razı etmek için kıvırdıkları yalanlar boşa çıkmıştı böylece. İkisini birlikte bağlayın dedi Garay, astığı astık kestiği kestik bir havayla. Bırakın biraz sohbet etsinler. Nasıl olsa birbirlerinin siyasi düşmanı bunlar. Bir anlaşmaya varmaları söz konusu olamaz. Aynı yatağa bağlanmış olarak yalnız bıraktılar bizi. Böylece biraz konuşabildik. Nasıl tutuklandıklarını anlattım. Profesör Rivera'nın RN'e hiçbir ilgisi yoktu. Ve Lil'in kim olduğunu da bilmiyordu. Lil kendini ona öğretmen olarak tanıtmış, konuşmak için bir eve getirmişti. Daha önceden bu evin gözetlendiğinden kuşkulanıyor, terk etmeyi düşünüyorlarmış. O hafta sonu terk edecekleri evden yine de son dakikaya kadar yararlanmak istemişlerdi. Gün ağarırken kapı çalınmış, dışarıdakiler evi aramak istiyorlarmış. Lil kapıyı bırakıp profesöre gerçekten neler olup bittiğini bir solukta açıklamış. Bu itirafın etkisiyle taş kesilen profesör ilk kurşun sesiyle kendine gelmiş. Ellerini kaldırıp dışarı çıkmayı ve kim olduğunu açıklamayı tercih ettiğini söylemiş. Ellerini havaya kaldırıp dışarı çıkmış ama buna rağmen ateş edip omzundan ve kolundan yaralamışlar onu. Kim olduğunu söylemiş. San Antonio Del Monte Kilisesi'nin onu çok iyi tanıyan pederine telefon açtırmış. Haydi, kaçmak için bu fırsattan yararlanmak istemiş ama başaramamış. Tek çıkış yolu olan kapıdan kaçmak isterken ayaklarının dibine bir kurşun saplanmış. Bir başka kurşun da kafasını sıyırınca kendinden geçerek yere yığılmış. Bir ölü gibi yerde sürükleyerek götürmüşler Lili. Her şeyi olduğu gibi gören komşuların ertesi gün çatışmada genç bir kadının öldüğünü söylemelerinin nedeni buydu. Sonra ulusal muhafızların Sonsanate'deki kışlasına getirilmişlerdi. Hemen o gün öğleden önce muhafızlardan bir grup gelip almıştı onları. Üstlerinde ne para ne de silah bulunduğunu, yakalandıkları evde de kağıtlardan bir daktilo ve birkaç mobilyadan başka bir şey olmadığını görünce başına ödül konan ve Ernesto Regalado Duasnas'ı kaçırmakla suçlanan Lil Milagro Ramirez'i yakaladıklarını akıllarına bile getirmemişlerdi. Onları almaya gelen muhafızlar yorgun ve uykusuzdu. Daha fazla çaba harcamamak için birlikte gidecekleri uzman polise telefon etmişler. Ama yakaladıkları kişinin gerçek kimliğinden kuşkulanmaya başlayınca ve kuşkunun haklı olduğu ortaya çıkınca Thomas Regalado'nun koyduğu ödülü uzman polise kaptırdıkları için dizlerini dövüp durmuşlar. İçeri girip beni ulusal muhafızlara geri götüreceklerini, çünkü sadece yarım saatlik bir izinle kışladan çıkardıklarını söylediklerinde tam da Lille dışarıdaki siyasal durumu soruyordum. Döndüğümde yoldaşlara kimin tutuklandığını ve bunun nasıl olduğunu anlattım. Dışarı çıkma umudunun gitgide azaldığını söyleyen Vaye sızlanmaya başladı. Hep onu dışarı çıkaracakları umudunu taşımıştı. Olsa olsa RN ile FPL sahiplenirdi onu. Çünkü kendi deyişiyle biz Vaye'yi satmıştık. Ayrıca ERP'li yoldaşların onun işbirliği yaptığına inandıklarını da söylüyordu. Lanet olsun diyordu. Çok oyu Hayde'den söz ediyordu. Yakaladılar ve ben onu bir kez daha kurtaramıyorum. Daha önce bir kez kurtarmıştım. Ayrılmanın getirdiği sorunlar yüzünden öldürmem için beni ona göndermişlerdi ama yapmamıştım bunu. Şimdi ise ne ben onun için ne de o benim için bir şey yapamıyoruz. Böylece günlerce sızlandı. Vaye'nin ne kadar kısır bir politik zihniyete sahip olduğu sık sık ortaya çıkıyordu. Nalıncı keseri gibi kendine yontuyordu her olayı. Bence RN'ye karşı askeri önlemler almaya en çok taraftar olanlar Mireya, Vladimir Rogel ve Vaye'den başkası değildi. Şimdi de yaptıkları bütün yanlışların üstüne tüy diken hatalarını anlayıp kendilerini öz eleştiriden geçirecekleri yerde başkalarını suçlayarak temize çıkmaya çalışıyorlardı. İnsan içerideyken bir topluluk oluşturduğunu ve bu toplulukta Vaye gibi sorun yaratan kişilerin bulunabileceğini hesaplamak zorunda. Vaye gibilerin davranışlarının uzun boylu tartışma konusu yapılmasına da önlemek gerekir. Yoksa sonuçta düşmana işbirliği fırsatı verecek bir durum yaratılarak ekmeğine yağ sürülmüş olur. Bizi en çok düşündüren kolluk güçlerinin silahlı yeraltı örgütlerine karşı göreceli bir üstünlük sağlamış oldukları gerçeğiydi. Çünkü RN şimdiye dek kendi safından bir tutuklanma nedeniyle sesini yükseltmemişti. Aralık ayında önceki kadar değil de birçok tutuklu daha getirdiler. Seçim kampanyası açık bir baskı yürütmelerine el vermiyordu. Yeraltı örgütlerini izlerken serin kanlı olmak zorundaydılar. Hem iktidar partisinin hem de muhalefet koalisyonunun UNO'nun çıkardığı adaylar asker olduğu için yine zorlu bir siyasal dönemece girilmişti. Ulusal muhafızların içinde bile UNO'nun adayı Albay Cloramond'un bir asker olarak kusursuz bir sicili bulunduğunu kabul ediliyor ve bu kez iktidar partisinin işinin çok zor olduğu vurgulanıyordu. Kaygı içindeydiler. Bize tuvalete giderken verdikleri, atmayıp okuması için yoldaşlara ilettiğimiz gazete küpürlerinden anlıyorduk bunu. Aralık ayının ortalarına doğru bir gün FPL ile işbirliği yaptığını öne sürdükleri bir kızı getirdiler. Daha sonra FPL ile hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşıldıysa da serbest bırakmadılar onu. Buradaki bir sürü siyasi tutuklunun varlığından haberdar olmuştu çünkü. Böylece kızcağız yazgımızı paylaşmaya mahkum edilmişti. O zamanlar Cristobal'i koridora çıkarıyorlardı. Şimdiye dek bir metre var yok karanlık bir hücrede 2 ay geçirmişti. Ayrıca midesinden hastaydı, iğne ipliğe dönmüş, yüzünde renk kalmamıştı. Birazcık temiz havaya ihtiyacı olduğu o kadar açıktı ki. Kollarından ve bacaklarından bağlanmış olduğu divanla birlikte dışarı çıkarıyorlardı onu. Gözleri bantlıydı hep. Kapımın önüne onu görebileceğim bir şekilde bırakıyorlardı. Ama o beni göremiyordu. Yine de iki laf ettiğimiz bile oluyordu arada. Bana bir gazeteden kesilmiş fotoğrafını gösterdiklerini güç bela söyledim. Ailesi başına gelenler hakkında bilgi istiyordu. Böyle tuhaf bir şekilde sohbet etmek biraz çılgınca bir şeydi. Ama böyle koşullarda bir devrimci nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranabilmiş. Yani yürekli köpek olabilmiş biri görmek insana cesaret veriyordu. Zavallı Cristobal ne kadar da değişmiş, kötülemişti. Bir keresinde yine böyle divana bağlı bir şekilde koridorda dururken Garatillo'nun gelişini anımsıyorum. O gece nöbeti vardı ve bütün tutukluların sorumluluğu ondaydı. Yukarı geldi ve buradaki turunu da atmaya koyuldu. Koridorda bırakıldığı için görünürdeki tek insan Cristobal'di. Bu Garatillo ona yaklaşıp silahını çıkardı ve kafasına doğrulttu. Şimdi gebereceksin orospu çocuğu. Saatin geldi. Muhafız ve polis öldürdüğüne pişman olacaksın bugün diyordu bir yandan da. Adam silahını Cristobal'in şakağına dayamış olarak epeyce durdu orada. Cristobal bu durumdayken yanıtlıyordu onu. Uzun zamandır beklediğim şey buydu işte. Öldürülmeyi bekliyordum. Ne demeye sağ bırakıldığımı anlayamıyorum. Hiçbir yararım dokunmaz size. Böyle bir karşılığı beklemeyen Garatillo geri çekilerek insanı sinirlendirme lan dedi. Kimse öldürmeyecek seni. Tabancasını kılıfına koydu. Sadece seni biraz kızdırmak için söyledim bunları. En iyisi sana bir sigara vereyim. Bir sigara ister miydin? Eğer ikram ediyorsan dedi Cristobal. Garatillo yaklaşıp Cristobal'in dudakları arasına bir sigara yerleştirdi ve yaktı. Sonra da aşağıya nöbet amirliği masasının bulunduğu ikinci kata indi.